Ayrım 9, sayfa 77. Fabrikatör Süleyman Bey'in köşkü. Şehrin en büyük caddesi üzerinde, muhteşem bir saray heybeti içindeki bu köşkün planlarını bir İtalyan mühendisin yaptığı söylenirdi. Günün hemen her saatinde, storları yarı yarıya inik pencereleriyle tok bir miras yediği hatırlatarak tembel tembel uyuklardı. Futbol maçı, pehlivan güreşi yahut at koşusu olmadığı pazarlar halk, parka giderken mutlaka bu tembel tembel uyuklayan köşkün önünde durur, başlarlardı. Ne bina ya! 1,5 milyon gitmiş diyorlar. 1,5 milyonu planıcıdan İtalyan almış. Sen neyin nesinden bahsediyorsun? Deme be! Arkadaş doğru söylüyor. Ben de duydum. Plan masrafı, bina masrafı derken 5 milyonun kapısı. Vay anam babam vay! Kaç odaymış? Sen de 100, ben diyeyim 200. Bu kadar büyük bina 3 kişi için ha? Ne bakıyorsun 3 kişi olduğuna? Herif nam sevdasında. Diyormuş ki namım ecnebi düvellere yürüsün diyormuş. Gözlerini yumuverse herif mal mülk yeğenine kalacak değil mi? Gözler ihtirasla parlar, başlardı muayileler işlemeye. Küp küp altınlar, elmaslar, inciler, sandıklar dolusu banknotlar. Peki ne yapacak bu kadar parayı? Parayla ne yapılır? Kaşık kaşık yenir. Oynama. Onu bunu ne yapacaksınız? Köşkün üst katı ağız ağıza mobilya tepiliymiş. Doğru mu bu? Bütün bu konuşmalar içinde galiba en doğrusu buydu. Gecikmiş bir zenginliğin ihtirasıyla Süleyman Bey, uğradığı her mezat salonunda rastladığı eşyayı satın alıp köşkün üst katına tıka basa doldurmuştu. Aralarında koca koca farelerin cirit attığı, toz içindeki eşyaların bulunduğu salonda ne yoktu ki? Biblolar, yağlı boya, kurşun kalem tablolar, imzalı gümüş tepsiler, tuğralı tatlı takımları, birçok heykel ve bohem vazolar, İngiliz stilinde zengin yemek ve oda takımları, İngiliz mağın ve pil salon takımı, Lulkens Paris malı altın yaldızlı salon takımı, Viyana ipekli perdeleriyle divanlı vitrinli salon takımları, marketeri poker ve salon masaları, şatolara ait çift çift berjer koltuklar, mağın koltuklar, stil aslon vitrinleri, yaldızlı konsollar, aynalar, irili ufaklı boy boy cins cins aynalar, gardıroplar, ağaç oyma, emseli nadir bulunur yaldızlı orta masaları, büyük goblen tablolar, ipekli kadife perde ve tüller, dünyaca tanınmış Steiner yarım kuyruklu konser piyanoları, Isparta, Buhara, Tebriz taban halıları, kilimler, kilimler, tekrar halılar, tekrar kilimler, hava gazı fırınları, uzun çini sobalar, gaz sobaları, pikaplar, gramofonlar, radyolar. Bütün bu eşya değerlerinden çok yüksek fiyatlarla zaman zaman alınıp köşkün üst kat salonuna doldurulmuş, doldurulduğu andan itibaren de unutulmuştu. Çünkü ne bütün hayatı boyunca bulgur pilavı, turşu, pastırma, yoğurttan ötesini pek bilmeyen, kadın olarak genel evlerdeki kadınlardan başkasını tanımayan Süleyman Bey'le, hala kasabadan geldiği günün ürkek cahilliği içindeki kız kardeşi Fadime ve köşkün tek akıl danesi olan oğlu lise öğrencisi Ahmet de dahil, yukarıda sayıp dökülen stil eşyayı falsosuz kullanacak kimse yoktu. Yemeklerini köşkün alt katındaki daracık odalardan birinde, yere serdikleri sofra bezi etrafına bağdaş kurarak yerler, yemekten sonra da yağlı ağızlarını sofra bezinin ucuyla şöyle bir silip hak şükür diye sofradan kalkarlardı. Ahmet bazen bugün de masada yiyelim anne dese geniş omuzlu, uzun boylu, at gibi kadının kaşları çatılır. Aman bre oğlum cevabını verirdi. Masası batsın. Babamızdan, dedemizden görüp alıştığımız gibi yerde ağız tadıyla yiyelim. Masa icadını da nereden çıkardın gene? Adamın içine sinmiyor yediği be. Peki bu kadar eşya ne zaman kullanılacak? Biz ne zaman ölürsek? Biz dediği kendisiyle ağabeyi fabrikatör Süleyman Bey'di. Ölüm bahsinde kendisi samimiydi ama Süleyman Bey böyle şeye asla yanaşmaz, hatta düşünmekten bile hoşlanmazdı. 60'ını çoktan geçtiği halde henüz dipdiriydi. 8 silindirli pırıl pırıl hususisine rağmen köşkten fabrikaya, fabrikadan köşke yayan gider gelir, yürüyüşlerini çoğu sefer daha da uzatırdı. Memlekete 5 parasız gelip uzun yıllar çeşitli işlerde çalışmış biri olduğu için o günlerde tanıdığı pek çok eşi dostu, ahbabı vardı. Yolda bunlardan biri yahut birkaçına rastlasa durur, eski günlerin aşırı laubaliliğiyle şakalaşır, hatta oracıktaki bir esnaf kahvesinin alçak asır iskemlelerine oturarak çay, kahve, sigara içer, tatlı tatlı muhabbete dalardı. Bazen eski bir hatıraya gözleri yaşarı yaşarı anlattıktan sonra ''Ah ah'' derdi. ''Nerede o günler?'' ''Niye? Halinden memnun değil misin?'' Millet sana imreniyor tekmil, sen de. Başını acı acı sallardı. Doğru, Allah'a şükür mal mülk vermiş. Vermiş ama neye yarar? Eski gençlik, eski kuvvet, eski heves olmadıktan sonra. Gençliğini ağır, yorucu işlerde harcayan Süleyman Bey de genel ev kadınlarından öteye geçemeyişin verdiği mahrumluktan gelen tükenmez bir ihtiras vardı. Güzel, zarif, bilgiç kadınlara bayılırdı. Köşkün orta katındaki odasında her yalnız kaldığı zaman içindeki bu ihtiras şeytanı canlanır, 60'ını aşmış sinirlerinde bir gerilme, bir kontak başlar, odasının panjurları gerisinden komşu köşkü yahut konaklardaki güzel kadınları gözetleme imkanları arar, sık sık da bulurdu. Süleyman Bey'in günün her saatinde sımsıkı çekili panjurları gerisinden gözetlenilmek gibi bir ihtimali akıllarından geçirmeyen komşu kadınlar, evlerinin terasında yahut ardına kadar açık pencereler gerisinde karyollarında sere serpe oturur, yatarlardı. Bütün bunlara ihtiyacı yoktu halbuki. Bir işaretiyle koşacak kadınlar olduğu gibi, kadınların en nefisini kolları arasına atacak adamları vardı. Ama o bundan çok hırsızlama seyrinden hoşlanıyordu. Bir de açık saçık, müstehcen aşk sahnelerinin en ince teferruatına kadar anlatılmasını dinlemek. Bayılıyordu. Mevsim yazsa soğuk bira, limonata, dondurmalar ısmarlanır, kışsa çaylar demlenir, kahveler pişer, sigaralar tellendirilir, tatlı tatlı konuşulurdu. Aşk maceralarının en açık saçıklarını anlatmakta Üstad Niyazi Yumruk'tu. Ufak tefek, yakışıklı bir Rumeliliydi. İncecik bıyığıyla görünmez mi? Süleyman Bey her şeyi, herkesi unutur, masasından fırlardı. ''Buyurun Niyazi Bey.'' Yumruk Niyazi kıs kıs gülerek ''Buyurduk.'' derdi. ''Göster bakalım adaletini.'' ''Adalet, yazın soğuk bira, kışında çay, kahve, bol bol sigaraydı.'' ''Ne iş yaptığı, geçimini nereden, nasıl sağladığı pek belli olmayan Yumruk, günün birinde Süleyman Bey'i kafese koyarak küçük bir bar için gerekli sermayeyi almış, şehirde ilk barı açmıştı. Basit bir orkestra, tertemiz masalar, Beyoğlu barlarında ömür tüketmiş tecrübeli bir şef garson, müşterileri servetlerine göre ağırlamakta usta yerli garsonlar ve İstanbul'un 3. sınıf barlarından toplanmış 5-6 kadınla bar, birdenbire şehrin 1. sınıf bir eğlence yeri oluvermişti. Az zamanda öyle kazanç sağlamış, öyle gelişmişti ki Niyazi Süleyman Bey'e gerçekten minnet hisleriyle veli nimetim demeye başlamıştı. O yıl içinde birbiri peşinden 2 bar daha açılmıştı. Açılmıştı ama hiçbiri Yumruk Niyazi'nin kiraz barıyla yarışamıyordu. Kiraz barın arkasında fabrikatör Süleyman Bey vardı. Serseri milyoner Ahmet ilk içkisini bu barda içmiş, kadını bu barda tanımıştı. İlk kafayı çekmeye başladığı sıralar sarhoş oldu mu Niyazi'nin boynuna sarılır, adamın yanaklarını öper öper "Emret!" diye bağırırdı. "Emret Niyazi amca, senin için ölmeyenin anasını avradını." Güvercin göğüslü bar kadınlarının elinden içtiği çeşitli içkilerle sarhoşluk dünyasına alışmıştı. Bu dünya çok güzeldi. İnsan kahramanlaşıyor, olduğundan başkalaşıyordu. Ayıkken hakkından gelemeyeceği herhangi bir şeyi kafayı çektiği zaman kolaylıkla hallediveriyordu. Bar geliştikçe fabrikatör Süleyman Bey'in biricik varisi de gelişmiş, İstanbullu kadınlardan bıçak çatal tutmayı, kadınlara karşı usulünce davranmayı, laf arasında espri yapmayı öğrenmişti. Zaman zaman annesine, ''Masada yiyelim be anne'' deyişi bundandı. Ama annesi, odunu modun, babasından dedesinden gördüğü gibi gitmek istiyor, gidiyordu da. Kar gibi francalalar dolapta bayatlarken yufka ekmekler sulanır, arasına peynirle maydanoz yatırılıp dürüm yapılırdı. Hele bir baş iri soğanda olduktan sonra. Mavi boyalı demir parmaklıkların önüne birikip köşkü imrenerek seyredenlerse çok başka türlü düşünürlerdi. Kim bilir ne pahalı yemekler yiyorlardır. Tavuk, hindi, kuzu kızartmaları, francalalar, patlıcan dolmaları, sütlaçlar, kadın göbekleri, dilber dudakları. Yemek masaları altındanmış. Çatallar, bıçaklar, kapkacak her şey altından. Her gün süt banyosu yapıyorlarmış. Süleyman Bey'in umumi vekili avukat Nafiz Bey, fabrikadaki odasında, ağır ceviz masası başında, yeniden açılacak fuzuli işgalden tahliye davalarının dilekçelerine esas olacak notları almaktaydı. Doğruldu. Altın çerçeveli zarif gözlüğünü çıkardı, yorgun gözlerini yumruklarıyla ovaladı, esnedi. Tahmin ve tasavvurunun üstünde çetin bir yükün altına girdiğini anlıyordu. Daha şimdiden 40'a yakın fuzuli işgalden tahliye davası açmıştı. Daha da kim bilir kaç dava açması lazım gelecekti. Gerçi tapu kayıtlarına göre Süleyman Bey köylünün fuzuli işgali altında bulunan tarlaların yeni sahibiydi ama o kadar. Tarlalar yıllar yılı hiçbir kayda dayanmadan babadan oğula, oğuldan toruna geçe geçe bugüne kadar gelmiş, tapu karışıp gitmişti. Biraz da bundan dolayı tapu kayıtlarına göre sahipleri tarafından ucuz ucuz elden çıkarılan bu toprakları Süleyman Bey gene tapu defterlerine göre satın almış, defterlerde intikaller yapılmıştı. Bütün bu olup bittiler köylünün umurunda bile değildi. Nelerine gerekti şehirdeki tapunun kayıtları? Toprağı bilirlerdi onlar. Toprak kimde, kim ekip biçiyorsa sahibi oydu. Cenab-ı Allah vermişti toprağı onlara. Çalış kulum demişti. Çalışıyorlardı. Kazandıklarıyla çoluk çocuklarını geçindiriyor, sonra da zamanı geldi mi yerlerini evlatlarını bırakıp ölüyorlardı. Yıllar yılı bu böyle gelmiş, böyle gidecekti. Kanun böyle demiyordu ki ama. Kanun, tapu dairelerindeki kara kaplı, kalın defterlerin sözüne önem veriyor, defterde adı yazılı her kimse tarlaların sahibi odur diyordu. Yıllar yılı bir karış yer olsun sürüp ekmedikleri, hatta çoğu sefer topraklarının yerlerini bile gelip görmemiş sahipler vardı. Toprakla uğraşmasalar bile gene de sahiptiler ve bir gün diledikleri gibi satış edebilirlerdi. Yeni sahip de adamlarıyla traktörlerini gönderip topraklarını sürmek isterse sürebilirdi. Kanun böyle emrediyordu. Bir gün Süleyman Bey, Nafiz Bey, Kirazbar'ın sahibi Yumruk Niyazi, Süleyman Bey'in sayesinde zengin olmuş birkaç kravatlı bir otomobile atlayıp tarlalara gitmişlerdi. Göz olabildiğine uzanıp güneşin altında uyuklarcasına sakin sakin yatan kırmızı topraklar az sonra düşük bıyıklı, avuçları toprak rengini almış köylülerle dolmuştu. Kuşkuluydular. Gene ne vardı? Bunlar da niçin gelmişlerdi? Bu kravatlıların burada ne işi olabilirdi? Az sonra iş anlaşılıp da birinin bu toprakların yeni sahibi, kısa boylu, kadın yapılı adamın da avukat olduğunu öğrenince evlerine savuşmuşlardı. Süleyman Bey ile arkadaşları köye gitmişlerdi. İstedikleri kadar tatlı dilli, güler yüzlü olsunlar, para etmemiş, sınırlar hakkında sorulanlara doğru cevap alamamışlardı. Köyün 7'sinden 70'ine kadar kadını erkeği sanki dilsiz kesilivermişti. Ne sorulsa bilmiyoruzdan öte cevap alamıyorlar, hain hain bakıyorlardı. Nafiz Bey muhtarı kenara çekmişti. Siz köyde devletin temsilcisisiniz. İstediğimiz bilgiyi bize vermeye mecbursunuz. Muhtar hemen her zamanki ağzı kullanmıştı. Amenna. Kanuna karşı boynumuz kıldan ince ama elimden ne gelir? Görüyorsunuz. Köylü inat etti, bildiğini söylemiyor. Biz bu işi mahkeme yoluyla halletmesini de biliriz. Hay hay, eliniz uzun, kolunuz uzun. Keşke öyle bir iyilik yapsanız da hak hukuk meydana çıksa. Pekala, kadastroyu harekete geçirir, jandarma marifetiyle muhtar bıyık altından gülmüştü. Bu köyde, bu topraklar için bu iş ilk olmayacaktı ki. Fabrikatör Süleyman Bey ile avukatı Nafiz Bey'den önce de çok daha nüfuzlu kimseler bu yolu denemiş, hatta jandarma marifetiyle köylüyü yerinden atmıştı ama jandarma gittikten sonra her şey eski haline alıvermişti. Muhtarın köyde devleti temsil etmesine gelince, doğruydu, devletin köydeki temsilcisiydi şüphesiz ama onun da tarlası, çifti çubuğu vardı. Geçimini muhtarlıktan değil tarlasının ekilip sürülmesinden kazanıyordu. Tarlasının ekilip sürülmesi, zamanı gelince hasadının yapılması içinse köylüsüne ihtiyacı vardı. Nafiz Bey altın çerçeveli gözlüğünü tekrardan gözüne taktı, kurşun kalemini eline aldı, notlarına devam etti. Az sonra göğsünden başlayan kocaman karnıyla fabrikatör Süleyman Bey içeri girdi. Şapka devrimine aykırı düştüğü için fabrika içlerinde başından çıkarmadığı lacivert beresi, gene fabrika içlerinde giydiği yumuşak rugan terlikleriyle Nafiz Bey masası yanındaki rahat koltuğa yürüdü. Nafiz Bey biraz geç farkına varmıştı, kalktı, patronuna yer gösterdi. Buyurun efendim. Süleyman Bey koltuğa kendini bıraktı. Neler yazıp çiziyorsun bakalım? Nafiz Bey de yerine eğileşerek anlatmaya başladı. Malum haliniz, şimdiye kadar açtığımız davalar 40'ı buldu. Daha da en azdan bir o kadar açmak icap edecek. Süleyman Bey hayreti belirten bir ıslık çaldı. Vay anasına, 80 dava, belki de daha çok. Biliyorsunuz topraklarınız köylünün işgali değil, istilası altında. Cebinden iri siyah taneli tesbihini çıkaran Süleyman Bey gözlerini tesbihine dikti. Zor işte. Ama her ne pahasına olursa olsun bu topraklar eline geçmeli, köylüden temizlenmeliydi. Tapuda kayıtları vardı. Eski sahiplerine avuç dolusu para verip edinmişti bunları. Ne demek oluyordu köylü? Kanun vardı. Şeriatın kestiği parmak nasıl acımazsa kanunun emrettiğinde köylü de uymalıydı. Para saymıştı para. Bu parayı boşuna saymamıştı. Çocukluğundan beri içinde yaşayan Emin Ağa çiftliği gibi bir çiftliğe sahip olmak istiyordu. Fabrikatörlükten hevesini almıştı. Son bir arzusu çiftlik ağalıydı. Şurada bilemedin 3-5 senelik bir ömrü kalmıştı. Bu ömrü fabrikasında değil, çiftliğinde tüketmeliydi. Toprakları üzerinde kuvvetli traktörlerin homurdanarak dolandığı çiftliğinde. Parlayan gözleriyle Nafiz Bey'e iştahla baktı. Gayret senden, tevfik Allah'tan. Nafiz Bey gülümsedi. Sayenizde beyefendi. Haşa, Cenab-ı Allah'ın sayesinde. İçeri serseri milyoner girdi. Gene sarhoştu. Gözlerinin aklarındaki kızartıdan belliydi. Dayısının yanındaki koltuğa teklifsizce, hatta bir parçada küstahça yerleşti, bacak bacak üstüne attı. Süleyman Bey sordu. Nereden bu geliş efe? Mektepten, dedi. Nafiz Bey'e baktı. Nafiz Bey gözlerini kaçırdı. Sevmiyordu. Terbiye düşkünü, serkeş, küstah bir oğlandı. Ama renk de vermiyordu. Ne olursa olsun koskoca fabrikatörün göz bebeği, üzerine titrediği, bir de dinini iki etmediği biriydi. Dahası var, bütün bu dünyalar kadar malın mülkün de yarınki sahibiydi. Gözlerini kaldırdı, Ahmet'in kara gözleriyle karşılaştı. Nasılsın Ahmet Bey? İyiyim, teşekkür ederim. Dertli görünüyorsunuz. Serseri milyoner hemen cevap vermedi. Sarhoş gözleriyle baktı. Sonra sordu. Suat akrabanız oluyor galiba. Nafiz Bey hiçbir şey anlamadı. Suat kim? Tanımıyor musunuz? Hayır. Nasıl olur? Kızınız her sabah onunla birlikte okula gidip geliyor. Nafiz Bey'in yüzü albez gibi kızardı. Sonra sapsarı kesildi. Ne demek? Ne demek oluyordu? Hiç tanımadığı biriyle Nilüfer nasıl gider gelirdi? Serseri milyoner. Doktor Ali Bey'in yeğeni canım, dedi. Nafiz Bey kuvvetli bir yumruk yemiş gibi sarsıldı. Hatırlamıştı. Sarışın, mavi gözlü oğlan. Her gün mü birlikte gidip geliyorlar? Hemen her gün. Durakta buluşup. Ben biliyorsun sanmıştım. Affedersin. Pot kırdım galiba. Kim bilir, belki de sizden saklıyordu. Çok fena oldu. Dayısı döndü, gülümseyerek şöyle bir baktı. Sanki, ah namussuz. Hem çiviyi koydun, hem de ağız yapıyorsun değil mi? Demek istedi. Serseri milyoner bıyık altından gülerek göz kırptı. Aldırma, sonra anlatırım gibilerden. Nafiz Bey serseme dönmüştü. İçinde o her zamanki, hatta her zamandan çok daha derin, çok daha kuvvetli acı. Ciğeri yanıyordu. Demek kızı kendinden habersiz, belki de gizli münasebetlere başlamıştı. Bu ilişkinin sınırı nerede bitiyordu? Gizli gizli buluşup sevişiyorlar mıydı? Ahmet her şeyi biliyor da laf dokundurup alay mı ediyordu? Gözlerini tekrar Ahmet'e kaldırdı. Şeytanca bakıyordu. Büsbütün telaşlandı. Herhalde vardı bir şeyler. Olmalıydı ki böyle alay edercesine bakıyordu. Hiç lüzum yokken sigara tablasının yerini değiştirdi. Ya aralarındaki münasebet adam akıllı ilerlediyse, ya birlikte şuraya buraya gidiyorlarsa, bir ara Nilüfer'i bir otel odasında çırılçıplak Suat'ın kolları arasında hayalledi. Bütün bunlar gerçekmiş, Nilüfer'le Suat bir otel odasındaymışlar gibi masasından telaşla kalktı. Sonra Süleyman Bey ile Ahmet'i fark ederek toparlandı. Onları unutmuştu adeta. Huzursuzlukla tekrar yerine oturdu. Bu, Süleyman Bey'in gözünden kaçmamıştı. Hayrola, dedi. Nafiz Bey yutkundu. Bir şey yok. Var var. Birden ateş aldın. Attı. Refika'yı rahatsız bırakmıştım da. O halde ne duruyorsun? Git bak Nafiz Bey. Biz yabancı değiliz. Hadi. Kalktı. Yeğeniyle birlikte odadan çıktı. Nafiz Bey zile bastı. Odacıya Ali'yi bulup arabayı hazırlamasını emretti. Ayrımın sonu. Sayfa 87.